Yehuda Halevi Aşlak, Bağla Sulam, Mektuplar 45. Mektup. Değerli öğrencilerime, Yaradan onlarla olsun. Eve dönmeye kendimi hazırlarken, sizi Yaradan'ın sözlerini doğru şekilde duymaya istekli ve hazır bulma özlemi içindeyim. Dostların en yüceleri ve iyileri arasında olan ve için utanç duyuyorum. Ve şimdi öyleler mi kim bilir? Belki de mumu sonsuza kadar yansın, onlardan daha çok bana yakınlaşıyordur. Eğer tam inançla ödüllendirilirse yükselir ve parlar. Tıpkı şöyle yazdığı gibi, içsel ve kapalı olan gerçeği bilmeme izin ver. Bu demektir ki inanç vasıtasıyla aşağıda ve yukarıda tüm dünyaların ilmi bir araya toplanır ve ifşa olur. Ve bu edinim için gereken tek şey, kendini sevmeye isteksiz ve kendini tamamen onun adına adamış saf bir kalptir. Dolayısıyla V'nin onu çok yönlülük eksikliğinden dolayı küçümsemesinden kesinlikle etkilenmeyerek iyi yaptı. Tersine bırakalım kalbi yaranan yolunda gururlansın, büyük ve küçük oradadır. Bu yükümlülükten tamamen hoşnutsuz, kör ve bilgisiz insanlardan daha iyi ve akıllı olduğundan, emin ve çirkin yüzlü kardeşinden daha da çirkin olması meselesi haricinde benden her şeyi öğrenmek isteyen için başka ne yapabilirim? Bana yazmaktan utanmadığı halde benim de ona teşekkür edeceğimden çok emin. Bana öyle geliyor ki kendi faydası için bu yükümlülüğe yeterli zaman ayırmak zorunda. Ama yine de benim niyetim bayağının en bayağısı gibi değil, yani taşın taş olduğuna yemin ederek kibrin kendisinden daha kötü olan biri olduğu için bayağılığı arayan bayağı gibi değil. Onun altın olduğunu düşünen asıl kendisi, ancak bilmeli ve inanmalı ki tüm yaratılanlar çömlekçinin elindeki kil gibidir. O dilediğinde uzatır ve dilediğinde kısaltır. Ayrıca kötülere kızmamalı. Tersine kendine merhamet ettiğinden daha fazla onlara merhamet etmeli. Yüce merhametle ödüllendirilmediği sürece neye öfkeleneceğini nereden bilecek? Tersine onların üzerindeki merhamet daha da artar. Çünkü acılarını hafifletecek bir şeyleri yoktur. Tıpkı hasta olan iki oğlundan birinin ilaç alacak parası varken diğerinin olmadığı bir baba gibi. Şüphesiz babanın kalbi ilaç alacak parası olmayan oğlu için merhametle doludur. Çünkü diğeri isterse iyileşebilir, istemezse iyileşmez. Oysa babanın ve onu gören herkesin merhameti diğerinin kalbine akar. Dolayısıyla neden çirkin yüzlü kardeşini küçümsüyor ve kendisinden daha fazla ona merhamet eden dünyaya öfkeleniyor? Benim fikrime göre o saf olduğu için ondan daha çok saygıyı hak ediyor. Bu dünyanın doğasıdır. Hala göremediyse kaderinde yaşar, bunu anlamak zor değil. Geçen haftadan öğrendiğime göre ona çok şey yüklediğim için benden vazgeçmeye ve benim iznimi almadan Londra'ya gelmeye karar vermiş. Bunun benimle ilgisi ne? Ayrıca okuldan kaçan küçük bir çocuk bile bilir ki Tora ve yüce sırlarla kendini oyalayıp büyük bir memnuniyetle hocanın yanında oturmak, bayağı meselelerde hocanın yoluna bağlanmaktan daha kabul edilebilir bir şeydir. Bu şekilde kişi bir ahmak olarak bile dua etme eksikliğinde olduğundan büyük zorluklarla karşılaşabilir. Kuşkusuz özlem ve susuzluk duyarak benimle beraber olan kişiyi cevaplandırır ve onu faydalandırırım. Dahası onu kutsallığın kanatları altına getirmekle ödüllendirdiğimde bırakalım iyi amelleri benimle olsun. Çünkü sonra şöyle düşünebilir: Yaradan sadece Musa ile mi konuştu? Yaradan benimle de konuşur. Ben de üst dünyalarla donatarak masa kurdum. Hocamın bedensel yükümlülükleri önünde kendimi neden iptal edeyim? Yaradan'la eşit olmanın onuru ve korkusu öncelikle kişinin kalbinin içinde sonsuza kadar var olan kutsallıkla ödüllendirildiği zamana bağlı olduğundan, hocanızın dünyevi meselelerinin gerçekten ruhun yükümlülükleri olduğuna inanmak zorundasınız. Bu sebeple atalarımız şöyle der: hizmet etmenin öğrenmekten daha yüce olduğunu belirtmek için çalıştı, değil akıttı denir. Bir öğrenci kelimenin tam anlamıyla hocasına karşı gerçek bir iptal içinde olmalıdır. Sonrasında onunla birleşir ve kendi adına kurtuluşu ifşa eder. Bir öğrenci hocasının ruhuna ediminimin üzerinde olduğundan tutunamaz. Şöyle yazdığı gibi: benim Tanrım. Mumu sonsuza kadar yansın. Erdemlinin bedeninin herhangi birinin ruhu kadar yüce olduğuna inandığını yazmış. Ne dediğini kendisi de duymadığından mektubunu Amerika yolculuğumla hemfikir olduğunu yazarak bitirmiş. Eğer dediği şeyi duymuş olsaydı bu kadar kolay razı olmazdı. Ancak doğrudur ki gerçek bir erdemlinin bedeni üst olanın azizlerinin ruhuyla ödüllendirilen erdemlinin ruhu kadar yücedir. Dolayısıyla benim bedenime tutunmakla ödüllendirildiğinde kesinlikle bu yaşamda üst dünyayı görür. Bu nedenle atalarımız öğrencinin hocasına olan bağı Divekut'a yakın olduğu için hizmeti över. Onun adına yaşadığım onca sıkıntıdan sonra Yüzün Işığı kitabımı onun için yaptığım çeşitli süslerle ince kağıda belirgin bir yazıyla giriş, ön söz, indeks ve kısaltma listesiyle beraber düzgün ve şık bir kompozisyonla derlemiş olmam. Bunun nasıl olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Bunlar doğru şekilde aydınlatan ve açıklayan iki büyük ışık oldu. Ayrıca hemen hemen her hafta, bazen aynı hafta iki defa parmaklarım el verdiğince ona uzun ve detaylı mektuplar yazdım. İyi bir misafir olduğuna şüphe duyduğumdan şöyle diyemeyecektir: ev sahibi yalnızca benim için kendini sıkıntıya soktu. Ama yine de onu kutsal duvarla çevrilmiş bir halde otururken buldum. Duvarın dışında hiç oturmadığından kendini kesinlikle bu kuru geleneğin yürüten eğilimiyle eşitlemeyecektir. Korkarım ki bu davranışının yanı sıra tüm dostlardan daha fazla bana bağlı ve yapışık olduğunu kendine söylüyor. Oysa kalbin niyeti sözü izler ve yaradan kalbi arar. Kalpteki noktası bana tutunduğundan eylemleri tekrarlamaktan başka bir şeye ihtiyacı yok. Diğer yapılanlar başka bir yolu olmayan az bilgi sahibi olanlar için gerekli ve uygundur. Onun gibi yakışıklı bir Yahudi için iyi bir kalp her şeyi yener. Bu nedenle bundan böyle niteliksel veya getirisi olan hiçbir eylem ortaya koymaya ihtiyacı yok. Şu bir gerçek ki, Yüzün Işığı kitabımla ilgili gönderdiğim her bölümde kalbinin derinliklerinden bana övgü ve takdirlerini gönderen hariç dostların hiçbirinden henüz bir yorum duymadım. Dolayısıyla inanıyorum ki kitabıma yardımcı olacak az veya çok insanın ve onun çalışmasının değerini hissedecek. Bu nedenle onun kalbi, en azından etkilenen bir insan kalbi, tıpkı ayetin yorumunda yazmış olduğu gibi: sevgili oğlum Efraim, Yakir, Yacir gibidir ve Yacir, Yakir gibidir. Yani onlar birbirine bağlı ve birdir. Bana utanmadan Yakir ve Yacir konusu haricinde mektubumu iyi anladığını yazan Onu hatırla. O iğne deliğinden fil geçirmek zorunda. Erdemli'nin bilgisine ve ön sözüne daha çok ihtiyacı olduğuna atıfta bulunmuş. Bu sebeple son mektubunda bana kitaplarımda bilmediği ve anlamadığı gizli bir kilit olduğunu yazmış. Ona ne cevap verebilirim ki? Dolayısıyla aklın yapamadığını zamanın yapacağına karar verdim. Zamanla bilmenin değer vermeye bağlı olduğu onun için netleşecek. Bu demektir ki gerçek iyilikten ilham alarak kendini iptal etmelidir. Kıymeti ve yüceliği koruyan ve yükselten budur. Sonra kıymetin yükselmesiyle farkındalık onun içinde birikir. Böylece eksikliğin giderilmesi ve yanlışın düzeltilmesi ile ödüllendirilene kadar gerçek ve tam bir birleşme için kutsallık merdiveninde yükselir. O mektupta ya cir ve yakirin bir ve aynı olduğunu yazdım. Tıpkı şöyle yazıldığı gibi. Ve onlar Tanrı'ya ve onun hizmetkarı Musa'ya inandılar. Üst irade, değer verilen ve hakikate dayanan konularda aynı olduğundan şöyle yazılmıştır. Hocasından şüphe duymak, kutsallıktan şüphe duymak gibidir. Benim uzaklarda, sizin de İsrail topraklarında olduğuna inananlara ne diyebilirim? Kutsal Tora benim adıma Musa'nın Masa'ey bölümünde emrettiği şeye tanıklık eder. İsrailoğullarına kumanda et. Çünkü o topraklara geldin. Bu ayetlerde Musa, İsrail topraklarına gelen hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde İsrail topraklarının sınırlarını açıkça gösterir ve işaret eder. Şöyle der, Negev tarafı sizin için olacak. Negev kelimesi Negiva kelimesinden gelir. Çünkü Tanrı'nın kurtuluşu ıslak bir bahçe gibidir. Dolayısıyla onun ışığından ayrılmaya Negev denir. Olacak Yaradan'ın selametini belirterek coşkuyu ima eder. Negev tarafı sizin için olacak demek, Negev'in geçerli bir yön ve sınır olduğunu biliyorlardı demektir. Şöyle yazılıdır. Ve sen yakında yok olacaksın. Yani Edom tarafından, Zin çölünden yok olacaksın. Zin, Sinim ve Pahim kelimelerinden gelir. Çünkü Edom karışır karışmaz Yaradan, ben ve o bu dünyada bir arada olamaz der. Bu nedenle şöyle der. Negev sınırı sizin için olacak. Sınır yukarıda bahsedilen temizliğin bittiği yerdir. Ölü denizin sonundan doğuya doğru demek, cennet krallığına dokunmaya başlar başlamaz demektir. Doğuya doğru tıpkı önceden olduğu gibidir. Islah biter ve onun gücünün bereketi senin önünde görünmeye başlar. Şunu da ekler ve senin sınırın Negev'den dönecek. Bu demektir ki güneşin doğuşunun başlangıcı silme, ıslah ve sınırlarının içinden sonradır. Sınırlı olan dışarıya doğru döner ve çapraz olarak kuzeye kıvrılır. Tıpkı Raşi'nin yorumladığı gibi. Akrabamin yükselişine yönelir. Diğer bir deyişle akreplerin senin önünde olmasının sebebi budur. Ve Sina boyunca ilerle. Berbat Sina Zin çölünden çıkarak doğuya doğru kemiklere yayılır. Çünkü o Sin ve o Sina'dır. Şöyle tercüme edilir. Akrabimin güneyinden yükselişe doğru. Ve Sine ilerle. Atalarımızın dediği gibi bir yılan bacağından bağlansa bile durmayacaktır. Oysa herkes bilir ki akrep durur. Dolayısıyla ve onun elde ettikleri güneyden Rekam Geaha kadar olacak. Çünkü kişi Rekam Geaha olan Kadeş Barnea'ya gelene kadar haset akreplerin önündeki ateş gibi onu yakıp kül eder. Diğer bir deyişle düşünceleri olağanüstü bir kibir örtüsüyle kılıflanır. Ta ki ve ileriye Hatzar Adar'a gidecek kadar. Bu örtüyle övünmesine ve krallıktaki ilkler gibi günaha sebebiyet vermemesine rağmen yine de kendini dışarıda mahkemede duruyormuş gibi hisseder. Bu sebeple bu yere Hatzar Adar denir. Yani onlar birbirine zıttır. Ve Atsmonah'a ilet. Atsmonah. O, Etsem ve Atsmon ve o Atsmonah'tır. Bu nedenle o sertleşir ve kırılmayan Etsem olur. Benzer şekilde filin kemiklerinde eklem olmadığı için başını arkaya çeviremez. Hayvanların doğasını bilenlerin aşina olduğu gibi fil arkaya bakmak istediğinde bedenini tamamen döndürmek zorundadır. O sonuca varır ve şöyle der. Ve sınır Atsmon'dan Mısır nehrine doğru dönecek. Yani Atsmonah, Atsmon olmaya geri döner. Bu nedenle Yaradan şöyle dediği için bundan böyle sen o yöne dönmeyeceksin. İçin Mısır nehrine doğru döner. Ancak bu fiili bir Mısır sürgünü değildir. Daha ziyade sürgünün kıyısıdır. Ve o denize akacak. Bu demektir ki Mısır nehrine döndürüldüğünde ilmin ileriye çıkmasıyla ilim denizinde dolaşmakla ödüllendirilecek. Rashi bunu şöyle yorumlar. Kuzeye çıkan bu sınır Kadeş Barnea'dan Atmon'a kadardır ve oradan Mısır nehrine doğru kısalır. Onun bu sözlerinin yorumu, Are'nin Sema'nın Parlaklığı ve Girişe Kapı kitabında yazıldığı gibi, dünya başlangıçta bet harfiyle yaratıldı. Bilinir ki bet harfinin ortasında bir nokta vardır ve buna Hohma denir ve harfin kuzeyi açıktır. Sonrasında bet harfindeki bu Hohma vav gibi yayılır ve betin kuzeyine geri döner ve harf kapanarak mem gibi olur. Atalarımızın şu dediğinin anlamı budur. Fakat o tek sesle yaratılabilirdi. Çünkü mem tek sestir. Ancak Hohma yayılmaya muktedir değildir. Çünkü mem her yönden kapalı bir harftir. Bu nedenle Hohma ve vav bir kez daha betin ortasındaki nokta olarak kısıtlanmış olur. Bu sırada Hohma erdemli olana bir ödül olarak verilmek için yayılır ki bu nedenle 10 seste yaratılmış olan dünyaya zarar veren kötülerden öç almak için dünya 10 sesle yaratılmıştır denir. Sınır Atmon'dan Mısır nehrine döndüğü için şöyle yazılmıştır. Kötülerin gömüldüğünü gördüm ve ayrıca ben huzurluydum ama o beni mahvetti ve o beni boynumdan yakaladı ve parçalara ayırdı ve o hedefi olarak beni seçti. Bunların hepsi yodun bavının içinde betin kuzeyine doğru yayılması nedeniyledir ve sınır Mısır nehri için zorunlu olarak kısaltılır. Bu nedenle İsrail'in tüm düşmanları burada kaybolur ve İsrailoğulları ilmin çeşmelerini önceden olduğu gibi dünyaya yenilemek için denize akıtır. Bunun anlamı şudur. 10 seste yaratılan dünyayı inşa eden erdemliye iyi bir ödül ver. Yazı şöyle sona erer. Batı sınırında büyük denize ulaşacaksın. Büyük deniz denilen yüce hohmayla ödüllendirilmenin temel kaynağı budur. Buradan Yaradan'ın bize vermeye söz verdiği İsrail toprakları başlar. Buna doğru gitmemiz için metin şöyle tekrarlar. Bu sınır sizin batı sınırınız olacak. Bu demektir ki ilim denizinden gelen her şey buradadır. Yani burası İsrail topraklarının denizi. Büyük deniz Mohinde Gadlut'tur. Tüm bu 10 sınırı kaybetmedikçe onlarla ödüllendirilmek imkansızdır. Bu ve kazancımı 10 kez değiştirdi sözünün anlamıdır. Ki sonrasında kişi bal ve süt akan güzel, geniş ve bereketli İsrail topraklarına yerleşmekle ödüllendirilir. Bekle, size atlar verdim. Eğer onların üzerinde sürücü koyarsanız sonsuza kadar güzel, geniş ve bereketli topraklarda yaşarsınız. O zamana kadar İsrail topraklarına seyahat ettim diyemezsiniz. Tersine bunda ihmalcisiniz ve benimle beraber burada olmaya özlem duymuyorsunuz. Size şu bölümü yazıyorum. Bir ağaca sen benim babamsın ve bir taşa beni sen doğurdun diyen Yakup'un evi ve İsrail evinin tüm aileleri bana arkalarını döndüler. Kendiniz için yaptığınız tanrılar nerede? Zorluklardan sizi kurtarabiliyorlarsa hadi kalkıp yapsınlar diyen Tanrı'nın sözünü duyun. Tapınak zamanında ağaca ve taşa baba ve anne diyen kutsal babalarımızın aptal olduğu düşünülebilir mi? Sadece başkalarına aptal diyen aptallar babalarımızla ilgili böyle düşünebilirler. Gerçekte ağaç yaşam ağacı, taş bilgi ağacıdır. Bu demektir ki kişiye ifşa olan şey Yaradan'ın niyeti olarak test edilmiş ve sınanmıştır. Çünkü bu ağaç ve niyetiyle kişi yaşam ağacı denilen üst yaşamın ışığını artırır. İnsan aklından ve taktiklerinden onun tarafından kabul görmek için efendisinin gözünde iyi bir ağaç olup olmadığından hala şüphe duyan, gizli olana iyi ve kötünün bilgi ağacı ya da even kelimesinden gelen avin denir. Yani iyi bir niyet olup olmadığını anlayacak ve göreceğin. Uzun zamandır oturan ve pişman olana meduha denir. Tıpkı atalarımızın dediği gibi Peygamber Hagai meduhanın üstüne oturdu. Ona meduha denir. Çünkü aptalların kemiklerini kırması ve ezmesi için hazır bekler. Şöyle yazdığı gibi, eğer bir aptalı havanda döversen aptallığı ondan ayrılmaz. Sormalıyız, bir aptal havan tokmağının altına yerleştirildiği halde aptallığından neden vazgeçmez? Aptalın böcek gibi ezildiğini kendi gözleriyle görmesine rağmen neden kendi kötülüğünden ayrılmaz? Çünkü aptal havanın içindeyken bile kendisi için bir sebep bulur ve memnuniyet içindeymiş gibi görünür. Buna şaşırmamamız gerekir. Çünkü bu konularla ilgili onun ayakkabılarını giyene kadar dostunu yargılama yazılıdır. Bu nedenle bu tanrıya taştan tanrı ya da figüratif tanrı denir. Çünkü o kendine adanmışlıkla tapanları ödüllendiremez ve ona tapanları sıkıntılı zamanlarında kurtaramaz. Taştan tanrıların karşısında kendileri için kurtarıcı olacak zayıf ışığa tutunan ağaca tapanlar vardır. Sıkıntılı zamanlarda Yaradan'ın eli onları kurtarmaya yetmediğinden gördükleri ağaçtan ayrılmazlar. Ağacı zaten yaşamın babası olarak test edip denedikleri için onlara ev sahibi de kendi kaplarını oradan kurtaramamış gibi görünür. Bu nedenle kutsallığın azaldığını değil arttığını ya unuturlar ya da unutmuş görünürler. Bu kutsama ve kutsallığın işaretidir. Şöyle yazdığı gibi, ilk günler bunlardan daha iyiydi deme. Çünkü o bilgelikten gelmez. Başka tanrıya hizmet edenler bereketsizdir, meyve vermez ve festival meyvesi gibi yok olur giderler. İlim olmadan ölecek ve daima ilk günler bunlardan daha iyiydi diyecekler. Onlar bir ağaca sen benim babamsın diyorlar diyen hırsızın ayıbı gibi tüm yukarıda söylenen tuhaflıklarla ilgilendikleri için peygamber onlarla ilgili şikayet eder. Bu demektir ki o ağaç onlar için yaşamın babası olduğundan sanki ateşten kurtulmuşlar gibi kendi paylarından hoşnutturlar. Kendi paylarını aldıktan sonra peygamber onları havanla tokmak arasındaki insanlarla kıyaslar. Şöyle sorar, kendiniz için yaptığınız tanrılar nerede? Hadi kalkıp sıkıntı zamanında sizi kurtarsınlar. Bu demektir ki size verilen bu tanrıların sayısını ve sizi zorluklardan ne kadar kurtardıklarını bir düşün. Şöyle devam eder ve sorar. Şehirlerinizin sayısı kadar tanrınız var. Bu demektir ki her uyanışta ağacın ya da taşın tarafında olanlara kıyasla bu yakaranlar direnç gösterir. Sonunda doğunun ve batının tüm kralları senin çalışmana engel olmaz ve her şehir sana tanrı sözü gibi tanrısal gelir. Bana yazın ve bu uzun mektuptan ne kadarını anladığınızı, ne kadarını anlamadığınızı açıklayın. Özellikle kısa ve öz olarak anlatmaya çalıştığım tüm 10 sınırlamayı detaylandırarak yorumlayın. Ve en önemlisi anlamadıklarınızı ve yorumlarınızı bilmemden utanmayın. Çünkü sonra buğdaya, şaraba ve yağa cevap vereceğim. Hiçbir sözünüz eli boş dönmez. Yehuda.